7. ayrım. Sayfa 66. 6. Avukat Veli Bey'in iktidar partisine muhalif müvekkilini savunurken verdiği dilekçesinde yazdığı "Bu iddialar uydurma, deliller düzmecedir" cümlesi sebebiyle hakkında açılan ceza davasında savunma hakkı kutsaldır. Anayasa ve kanunlarımız bana savunma dokunulmazlığı tanımıştır savunmasını dinleyecek bir hakim bulması mümkün olamayabilecektir. 7. Bakkal Hamdi Bey'in iktidar partisi ilçe başkanının kardeşine karşı açtığı alacak davasında davayı çekinmeden tarafsız bir şekilde karara bağlayacak bir hakim bulabilmesi ve alacağını tahsil etmesi mümkün olamayabilecektir. 8. İş adamı Fethi Bey'in iktidar partisine yakın bir şirketin aldığı bir kamu ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açtığı ihalenin iptali davasını kazanması mümkün olamayabilecektir. 9. Siyasi açıdan zararlı görülen internet sitelerine erişimi engelleyen idari mercilerin uygulamalarına veya yargı kararlarına karşı hangi yasal yola gidilirse gidilsin, herhangi bir sonuç almak mümkün olamayabilecektir. Zaten bu yollara başvurarak kendini deşifre edecek cesur kişi bulmak da epey zor olacaktır. 10. Memur emeklisi Supi Bey'in, ev hanımı Fatma Hanım'ın, iş kadını Neriman Hanım'ın, hakim Hulki Bey'in, avukat Veli Bey'in, milletvekili Rıza Bey'in, sanatçı Perran Hanım'ın, üniversite öğrencisi Cevat Bey'in telefonunun dinlendiği, e-postasının denetlendiği, belki de yatak odasının gözetlendiği, özel hayatının her anına müdahale edildiği korkusu bitmeyecek, toplum içine düşürüldüğü paranoyadan bir türlü kurtulamayacaktır. Daha binlerce örnek yazabilirim. Ancak ne anlatmak istediğim çok açık. Bazıları bunlar bugün de oluyor zaten diyebilir. Böyle düşünenlere sesleniyorum. Rica ediyorum. Sebep-sonuç ilişkisini doğru kuralım. Çözüm yargıyı iktidara mı bağlamaktır yoksa bağımsız mı kılmaktır? Son söz. Yargı bağımsızlığı, hakim ve savcıların teminatlı olması onlara tanınmış bir ayrıcalık değildir. Özgürlüğümüzün kanunlarda yazılı olan haklara gerçekten sahip olmamızın güvencesidir. Özgürlüğümüzü kaybedersek yeniden kazanmamız çok zor olur. Parti kaygılarını, siyasi görüş farklılıklarını bir kenara bırakalım. Geleceğimize sahip çıkalım. Çocuklarımız için. Lütfen. 10 Şubat 2011 Ankara. 12 Eylül 2010 referandumunda anayasa paketinin kabulü Türkiye için bir anlamda yeni bir 12 Eylül oldu. Siyasi iktidar yargı üzerinde öylesine büyük bir gücü eline geçirdi ki toplumun bütün denetleme ve dengeleme mekanizmaları çöküşe geçti. Devlet gücünün adeta frenleri boşaldı. Konuyu sadece yargının yürütmeyi denetlemesinde isteksizlik veya gevşeklik şeklinde anlamamak lazım. Ülkede yaşayan, çalışan, faaliyet gösteren, yatırım yapan herkes yargısal güvenceden mahrum bırakıldı. En yukarıdan vergi dairesine ver işareti, kendini yargısal güvencede hissetmeyen memur kessin bel büken cezayı. En yukarıdan gönder mesajını gazete, televizyon sahibine, vergi dairesine işaret vereceğim veya filanca ihaleyi iptal ederim diye. Medya patronu olsun senin toplumsal algı yöneticin. İstediğini batırsın, istediğini çıkarsın. İstediği gündemi yaratsın. Direnen her medya yöneticisi de yaptığı her can sıkan haberde acaba başımıza bir iş gelir mi diye kaygılansın. O kadar da çok direnmesin artık. Gazeteci patronun canını sıkarlar, işimden olurum diye kendi kendine sansür uygulasın. Alkışlamak yerine eleştirmeye devam eden akademisyen, avukat, gazeteci, sendikacı, polis sabaha karşı evime gelir mi acaba diye temiz çamaşır çantasını kapının önünde hazır tutsun. Bu dehşeti hep birlikte yıllarca yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Neticede sadece alkışlayanların sesini duyurabildiği, farklı düşüncede olanların susturulduğu veya konuşacak alan bulamadığı, İktidarın mutlak güce doğru dolu dizgin koştuğu bir dönemin içine girdik. 2023'te varılması planlanan hedefin yolu epey bir kısaldı. Yeni Türkiye dedikleri o hedef işte. Bu hedefin sahiplerini, yenilenen nedir diye sormak lazım. Sözü dolandırmadan devam edeyim. Referandumdan sonra hükümet, Yargıtay'ın ve Danıştay'ın üye sayılarını arttırmayı öngören bir kanun tasarısı getirdi. Eyvah dedik. Yüksek yargıyı etki altına alma harekatında ikinci perde. Çok hızlı başladı. Şöyle anlatayım. Yargıtay ve Danıştay hakimlerini Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçer. Ve bu yüksek hakimler bir kez seçildikten sonra onları yaş hadleri dolmadan kimse emekli edemez. Anayasa buna engeldir. İktidar, yüksek yargının yani Yargıtay ve Danıştay'ın kendi düşüncesine uygun davranmadığından rahatsızdı. Bu yüzden yüksek mahkeme hakimlerini seçen HSYK'nın yapısını değiştirdi. Bu kurulu büyük ölçüde kendi etkisi altına aldı. İyi de HSYK'nın değişmesi, Yargıtay ve Danıştay'ın üye profilinin değişmesi, çoğunluğunun iktidara yakın duranlardan oluşması için yetmiyordu. HSYK ancak mevcutlar yaş haddinden emekli oldukça, emekli olanların yerine yeni üye seçebilirdi. Üstelik yeni seçilen hakimlerin yıllar içinde görüş değiştirmeyeceği, yakınların uzaklığa dönüşmeyeceği ne malumdu. Kaldı ki iktidarın yıllarca beklemeye vakti de yoktu. O zaman oyunun kuralını değiştirmek lazımdı. Madem ki dedi iktidar, mevcutları emekli edemiyorum, o zaman üye sayısını arttırırım. Böylece zaten aralarında birlik bulunmayan mevcutların gücünü toplam üye sayısı içinde azaltırım. Yargının şekillendirilmesi için daha önce eşi benzeri görülmemiş siyasi harekatın ikinci aşamasına geçildi. Olaylar olup bittikten sonra neler olduğunu görmekte sorun yok. Hoş, her şey olup bittikten sonra dahi görmek istemeyen gözler başa ne işlerin geldiğini bir türlü görmüyor, o ayrı. Biz daha kanun tasarısı hazırlandığında amacın bu olduğunu nereden bildik? Açıkçası neler olacağını öngörmek için kahin olmamıza gerek yoktu. Şöyle anlatayım. İktidar üye sayısını arttırmak istemesinin sebebi olarak yüksek mahkemelerin iş yükünü gerekçe gösteriyordu. Oysa Yargıtay'ın iş yükünü belki de %80 azaltacak olan istinaf mahkemeleri, Avrupa Birliği'ne girişin bir hedef olarak toplumun önünde konulduğu yıllarda bu iktidar döneminde kurulmuştu. Binaları yapılıyor, kadroları belirleniyordu. Hatta hükümet Yargıtay'ın üye sayısını yıllar içinde yarı yarıya azaltacak bir tasarı bile hazırlamıştı. Emekli olan üyelerin yerine öngörülen sayıya düşülünceye kadar üye seçimi yapılmayacak, Yargıtay'ın üye sayısı aşamalı olarak azaltılacaktı. O tasarının hazırlandığı günlerde de, üye sayısının bir anda arttırılmasını öngören tasarının hazırlandığı günlerde de, Yargıtay'ın iş yükü aşağı yukarı aynıydı. O zaman ne değişmişti de düne kadar Yargıtay'ın üye sayısını azaltmak isteyen hükümet, yüksek mahkemelerin üye sayısını şimdi arttırmak için harekete geçmişti. Değişen, yüksek mahkemelere üye seçen HSYK'nın yapısıydı. Hükümet artık yüksek mahkemelerce seçilecek üyelerin kendine yakın olacağını düşünerek üye sayısını eksiltme yerine arttırma yolunu tercih ediyordu. İşte bu öngörü ışığında söz konusu kanuna karşı çıktık. Daha önce kanun taslak aşamasındayken 36 baro ile birlikte hazırladığımız ve taslağın onaylanması halinde gelişecek olaylarla ilgili uyarılarda bulunduğumuz çok geç olmadan bildirisi bu anlamda tarihe not düşen bir bildiridir. Son olarak da Cumhurbaşkanı'na kanunu imzalamasın diye çağrı yaptık. Maalesef kanun yürürlüğe girdi. Yargının ve devletin çivilerinin tek tek sökülmesi harekatında üçüncü perdeye geçilmesine sıra geldi. Şimdi şunu soracaksınız. Hükümet Kasım 2014'te Yargıtay ve Danıştay'ın üye sayılarını bir kez daha arttırmak için niçin kanun değişikliği yaptırdı? Çünkü HSYK eliyle Yargıtay ve Danıştay'ı istediği gibi şekillendirdiğini sanan hükümet, geçen yıllar içerisinde bunu başaramadığını gördü. Şöyle ki iktidar, hükümet ve cemaatten oluşan fiili bir koalisyondu. Koalisyon ortakları iktidar olduklarında kendi aralarında bir güç paylaşımı yapmışlardı. Yıllar içerisinde ortaklar arasında güç çekişmeleri arttı ve yeni bir paylaşım yapılması talepleri baş gösterdi. Böylece siyasi iktidar kendi içerisinden kendi muhalefetini yarattı. Cemaati ağırlıklı olarak yerleşmiş olduğu söylenen yargıdan, emniyetten, mülki idarelerden ve eğitimden sökmek için düğmeye basıldı. Bu çerçevede 2010 referandumu sonrasında sahneye konulan üye sayısını arttıracak mevcutların etkinliğini yeni gelenlerle azaltmak harekatı Kasım 2014'te bir kez daha yapıldı. Peki bu defa önceki duruma göre ne değişmişti? Cumhurbaşkanı. 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen sonra HSYK üyeliklerine seçimlerin ve atamaların yapılmasının zamanı gelmişti. Yeni seçilen Cumhurbaşkanı kendi kontenjanından yeni üyeler seçti. İlk derece hakim ve savcıları ile Yargıtay ve Danıştay kendilerine ayrılan kontenjanlar için seçimlerini yaptılar. Adalet Bakanlığı bütün gücüyle İlk derece hakim ve savcılarının yaptığı seçimlere müdahale etti. Sonuçta hükümet HSYK'nın istediği gibi yapılandığını düşündü ve yüksek yargıyı bir kez daha şekillendirmek amacıyla yeni harekatına başladı. Bütün bunları yazarken üzülüyorum. Anlattığım olaylarda hukuk devleti yok, hukukun üstünlüğü yok. Hatta devleti sorgular hale geldik. Neymiş? Adalet mülkün, yani ülkenin temelidir sözü sadece bir duvar yazısı değilmiş. Yargıyla bu kadar oynanırsa ülke temelsiz kalırmış. Sayın Cumhurbaşkanı'na yargıyı yeniden yapılandıran kanunu geri göndermesi için Ankara Barosu Başkanı iken yaptığım çağrı. Sayın Cumhurbaşkanım, yargı reformu adı altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 6110 sayılı kanun ile Yargıtay ve Danıştay'ın üye sayısı Cumhuriyet tarihinde görülmemiş sayıda ve bir anda arttırılmaktadır. Bu kanunla yapılan bir yargı reformu değildir. Yargıtay ve Danıştay'ın üye sayısının arttırılmasına gerekçe gösterilen iş yükünün ilk derece mahkemelerindeki ve soruşturma evresindeki yapısal sorunlardan kaynaklandığı göz ardı edilerek yüksek mahkemelerin üye sayılarının bu şekilde arttırılması yargıdaki kronikleşmiş sorunları çözmeyecek, tam aksine derinleştirecektir. Bu çerçevede yüksek yargıda içtihat birliği de bozulacaktır. Anılan kanun, toplumun ilgili kesimleri ile hiçbir görüşme ve tartışma ortamı yaratılmadan hazırlanmıştır. Yargı üzerinden toplumda meydana gelmiş olan kutuplaşma endişe verici boyutlara taşınmış, dolayısıyla yasama, yürütme ve yargıya güven sarsılmıştır. Toplumun acil ihtiyacı yüzeysel çözümler ve toplumu kamplara ayıracak uygulamalar değil, hangi siyasi parti iktidarda olursa olsun yargı bağımsızlığını, adil yargılanmayı ve hukukun üstünlüğünü sağlayacak sistemsel güvencelerin getirilmesidir. Bu sebeplerle toplumun huzuru, ülkemizin geleceği açısından kanunu bir kez daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermenizi ve iktidar ve muhalefet partileriyle ilgili bütün kurum ve kuruluşları diyalog ve uzlaşıya davet etmenizi yüksek takdir ve tensiplerinize en derin saygılarımla arz ederim. 12 Şubat 2011 Ankara. Balyoz davası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin omurgasına indirilmiş bir darbedir. Sahte delillerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kadroları tasfiye edilmiş, terfi ve liyakat sistemi bozulmuştur. Soruşturmanın başlamasından kısa süre sonra amacın darbeyle mücadele etmek olmadığı anlaşılmıştır. Bu sebeple bütün konuşmalarımda balyozu hukukçulara sormayın, askeri strateji uzmanlarına, uluslararası ilişkiler uzmanlarına, enerji uzmanlarına sorun dedim. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne indirilen bu balyoz, etkilerini TSK ile koordineli çalışmak zorunda olan bütün stratejik kurumlarda da gösterdi. MİT, Emniyet, Dışişleri, TSK'nın kadrolarında girişilen bu tasfiye harekatından nasiplerini fazlasıyla aldılar. Her kurumda devletin ve milletin bekasını tehlikeye düşürecek ölçüde bir kalite düşüklüğü sıradan gözlerce bile görülür oldu. Misal, koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin Orta Doğu politikası belirlenirken iki tane füze atıveririz seviyesinde konuşmaların yapıldığını öğrendik, kahrolduk. Dış politikada yurtta barış, dünyada barış ilkesinden sapılması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün hedef alınması, mezhepçi, vahşi terör örgütü IŞİD'in palazlandırılması ve Türkiye'nin dolu dizgin bir çıkmaza sürüklenmesi, devletin PKK ile yenilenmiş bir görüntü içinde masaya oturması kendi kendine olmadı. Hangi devletin silahlı kuvvetleri böyle bir darbeye dayanabilirdi ki? Deniz kuvvetlerinde amiralliğe terfi ettirilecek subay bırakmamacasına bir kıyım, hava kuvvetlerinde öne alınmaz bir emeklilik furyası, kara kuvvetlerinde muharip sınıfların tahribi, terörle mücadelede uzmanlaşmış, Orta Doğu'da tecrübe kazanmış kadroların tasfiyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin elini kolunu bağladı. Devlet bilgisini, uzmanlığını, tecrübesini siyasilerle paylaşacak, doğru siyaset planlaması yapılmasını sağlayacak kadrolardan yoksun kaldı. Bu açıklamanın yapıldığı gün, Balyoz davasında 133 subayın tutuklanmasına karar verilmişti. 133 subay. Savunma hakları hiçe sayılan, delillerin sahteliğini ispatlayan savunmaları dikkate bile alınmayan askerlerimiz. Bir devlet savaşta aynı gün 133 subayını kaybederse savaşın kaderini etkileyecek çok ama çok ağır yara alır. Türkiye Cumhuriyeti'nin başına gelen de buydu. Tutuklamayı yargısız infaz olarak uygulayan anlayışı protestoya diyoruz. 1. İstanbul, Silivri'de görülmekte olan ve kamuoyunda Balyoz davası olarak bilinen davada 11 Şubat 2011 tarihli duruşmada 133 sanığın tutuklanmasına, 29 sanığın yakalanmasına karar verilmiştir. 2. Tutuklama gerekçesi olarak basından ve meslektaşlarımızdan öğrendiğimiz üzere sanıklar aleyhine olduğu ileri sürülen yeni delillere ulaşılmış olması gösterilmiştir. Bu delillerin mahkemece koruma altına alındığı dolayısıyla hiç kimse tarafından karartılmamalarının söz konusu. Bu delillerin mahkemece koruma altına alındığı dolayısıyla hiç kimse tarafından karartılmalarının söz konusu olamayacağı açıktır. 3. Yine meslektaşlarımızın bize bildirdiğine göre duruşma sırasında savcılık tarafından tutuklama talep edildikten sonra sanıklara ve müdafilerine söz hakkı tanınmayarak savunma hakkı ağır şekilde ihlal edilmiştir. 4. Tutuklama bir ceza değildir. Bu sebeple bir sanığın tutuklanması için yalnızca suçluluğu hakkında kuvvetli şüphe olması yetmez. Tutuklama kararı verilebilmesi için sanığın kaçacağını veya delilleri karartacağını gösteren somut olgularında bulunması zorunludur. 5. Ceza Muhakemesi Kanunu'na, Anayasa'ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre kural tutuksuz yargılamadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kaçma imkanı veya delilleri karartma imkanı olduğu halde kaçmayan ve delilleri karartmayan bir sanığın mahkeme tarafından kaçacağının ya da delilleri karartacağının kabul edilebilmesi için çok somut deliller ve gerekçeler göstermesini emretmektedir. 6. Somut olayda sanıklar bir yıldan fazla süre önce başlamış olan soruşturma sırasında ve 13 celsedir devam eden davada kaçmamışlar, delillerini karartmaya yönelik bir davranışta bulunmamışlardır. Esasen bütün deliller toplanarak mahkemece koruma altına alınmıştır. Şu halde 133 sanığın tutuklanması, yargılama bitmeden infaza konulan bir ceza olduğu izlenimini yaratmaktadır. 7. Tutuklamanın bir ceza olarak infaz edilmesi hiç kuşkusuz yargılamayı içerikten yoksun bırakan ve anlamsız kılan, adil yargılanmayı ortadan kaldıran, toplumdaki bütün bireylerin hukuki güvenliğini tehdit eden bir uygulamadır. 8. Adil yargılanma hakkı ihlallerine, toplumu korku ve endişeye sürükleyen uygulamalara artık yeter denilmelidir. 9. Bir kişi hayatı boyunca suç işlemeyeceğini garanti edebilir ve bu sözünü tutabilir. Ancak hiç kimse bir gün yargılanmayacağını garanti edemez. Bu sebeple bir demokraside ceza yargılaması uygulamaları toplumdaki bireylere hukuki güvenlik hakkına sahip olduklarını ispatlamak zorundadır. 12 Eylül 2010 referandumuyla ileri demokrasiye geçtiği ileri sürülen ülkemizde yasama, yürütme ve yargı organlarına düşen ödev her bireyin geleceğe güvenle bakmasını sağlamaktır. 7. ayrımın sonu. Sayfa 77.